Ayrım 5.
Adı geçen gazeteciler işte bu sırada içeri alınmıştı. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa kalkıp gelenlerin ellerini sıktılar. Gazeteciler el sıkarken adlarını ve çalıştıkları gazetenin adını söyleyerek kendilerini tanıtıyorlardı. Mustafa Kemal her zamanki içtenlik dolu nezaketiyle "Buyurun, oturun beyler," dedi. "Bize ne haberler getirdiniz İstanbul'dan?" Gençler rahatça konuşamayacak kadar heyecanlıydı ve Mustafa Kemal'i görmenin etkisi altındaydı. Önce Falih Rıfkı Atay konuştu. "İstanbul büyük bir şaşkınlık içinde paşam. Özellikle işgalciler. Ne diyeceklerini bilemiyorlar. Bizim zaferimizin anlamını ve değerini henüz anlayamadılar, öyle değil mi?" Soruyu Asım Us yanıtladı. Selanik'ten apar topar İzmir'e gelen İngiliz konsolosu Sir Lamb, birkaç gün sonra boğazlara dayanacak olan Türk ordusunun niyetini öğrenmek istiyormuş efendim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu konuyu bir soruyla tamamladı. "Ankara hükümeti kendini İngiltere ile savaş halinde mi kabul ediyor paşam?" Mustafa Kemal'in kaşları çatıldı. "İngiltere ile barış yaptık mı ki sorunun yeri olsun? 100 kere savaş halindeyiz, 1000 kere savaş halindeyiz. Eğer İngilizler Yunanlıları teşvik etmeseydi ve desteklemeseydi Yunanlı İzmir'e çıkabilir miydi? Orta Doğu'da onların haberi olmayan bir kıpırdanma düşünebiliyor musunuz?" "Evet beyler, tabii olarak onlarla savaş halindeyiz." Gazeteciler bu açık seçik cevaba heyecanlı bir nezaketle teşekkür ettiler. Şimdi kumandan paşa çoğu zaman olduğu gibi sağ eli pantolon cebinde 3 genç gazeteciyi süzüyordu. Neden sonra Falih Rıfkı'nın önünde durdu, gülümsedi. "Sizi daha önce görmüştüm ben, öyle değil mi Falih Bey? Müsaade ederseniz sizi ilk defa nerede gördüğümü anlatayım paşam. Ben çok iyi hatırlıyorum. Vali Hacı Adil'i karşılamak üzere Dimetoka'ya gelmiştik. Bu zat o gün arabasına sizi almıştı. Bu yanlıştı. Fethi Bey'i alması gerekirdi. Siz nihayet genç bir gazete muhabiriydiniz o zamanlar. Hafızanızın kuvvetine hayranım paşam. Beni şaşırttınız." Bu olayı Falih Rıfkı Atay 1950-51 yıllarında bir gün Dünya Gazetesi'ndeki odasında anımsayacak ve parmakları arasında evirip çevirerek baktığı eski bir kimlik kartını okuyarak şöyle düşünecekti. Sanatı, gazetecilik. Nereye gideceği? İzmir'e. Tarih, 9 Eylül 1922. Ve şunları yazacaktı. Vesikanın arkasında fesli resmim. Biri Fransızca, biri İngilizce, iki de vize var. Sözde kendi memleketimizdeyiz. Yakup Kadri ile Paket kampanyasının La Martine vapuruyla İzmir'e geldik. Önce Kramer Palace oteline gidip üst katta bir odaya yerleştik ve eşyalarımızı bıraktık. Mustafa Kemal de bu otele gelmiş. Ama ne üstünde sırmalar ne önünde ardında koşuşan generallerle. Gerçekten de genç gazetecilerin Mustafa Kemal'in karargahında Kramer oteline döndükleri sırada Mustafa Kemal Paşa da dışarı çıkmak üzere hazırlanıyordu. Başyaver paşanın nereye gitmek istediğini bilmiyordu. Sormuş ama sorusuna yanıt alamamıştı. "Ama paşam," derken Mustafa Kemal görülür bir öfkeyle yineledi. "Dediklerimi yap lütfen." "Emredersiniz paşam." Şimdi önde Salih Bozok ve Muzaffer Kılıç, ardında Mustafa Kemal, birkaç adım arkadan da görevliler merdivenlerden iniyorlardı. Mustafa Kemal sivil giyinmişti. Siyah kalpak ve kurşuni takım elbise ile mavi kravat. Giydikleri ne kadar özenliydi ve kendisine ne kadar yakışıyordu. Salih Bozok bütün cesaretini toplayarak bir kez daha sordu. "Yalnız gitmekte kararlı mısınız efendim?" Gazi Paşa'nın cevabı kesindi. "Evet çocuk, tam dediğin gibi. İçimiz hiç rahat değil paşam, tedbirsizlik bu." Kapının önüne çıktılar. Kapıda çiçeklerle donatılmış bir kırmızı Ford araba duruyor. Biraz ileride bir ağaca iri bir dana bağlamışlar. Mustafa Kemal hayvanı görünce durdu. İrkilmişti. Biraz öfkeli bir sesle sordu. "Salih, bunlar da ne?" "Arabayı İzmirliler size hediye ediyorlar. Ufak bir şükran nişanesi olarak paşam. Onu hemen demirbaşa kaydettir. Ancak öyle olursa kullanabiliriz. Doğrusu yeni bir arabaya da ihtiyacımız vardı. Bizim cefakar Çakar Almaz'dan ayrılmak da güç ama... Peki... Bu koca hayvan ne oluyor çocuk?" Salih Bey vereceği cevaptan korkarak, "Kurban etmek için göndermişler paşam." "Sakın ha, istemem öyle şey. Hemen mani ol buna, hemen." "Baş üstüne efendim, emredersin." "Hala yalnız gitmek kararında mısınız?" "Zaten yalnız gidecektim. Sıkıldım arkamdaki kalabalıktan." ve Gazi Hazretleri sırtındaki ağır bir yükü silkelemiş insanların rahatlığıyla hızlı hızlı yürümeye başladı. Her adım atışta içindeki tempoya uyarak kendi kendisiyle konuşuyordu. Ne güzel, savaş yok, tartışma yok, korku yok, sanki bir rüya gibi. Ne güzel, kimse beni tanımıyor. Rahatım, hürüm. Tıpkı Selanik'teki gibi. İzmir'in kordon boyu Selanik'e ne kadar benziyor. Belki de şimdi Olimpos gazinosuna gidiyorum. Ah Selanik, seni özledim. O günden bugüne. Neler geldi, neler geçti. Şimdi Mustafa Kemal belki de hiç farkında olmadan Kramer Oteli'nin terasına doğru yürümektedir. Şef garson onu biraz şaşkın izliyor. Tanımadığı bellidir. Buraya gelen yabancı müşterilerden hoşlanmadığı da. Teras her zamanki gibi zengin İzmirliler, zengin İzmirli Rumlar ve yabancılarla dolu. Tanınmamışlara yer yok burada. Bu düşüncelerle şef garson Mustafa Kemal'in önünü kesiyor. Terasta yer yok efendim. Mustafa Kemal kendisine söyleneni fark etmemiş gibi yürüyor. Yerimiz yoktur efendim. O zaman uyanan Mustafa Kemal sordu hemen. Nasıl? Ne dediniz? Mümkünsüz efendim. Dışarıda terasta yerimiz yok. O sırada terasta oturup da camekandan salonu izlemekte olan bir İzmirli Mustafa Kemal'i gördü. Hemen tanıdı ve birden yerinden fırladı. Sesi içeriye kadar gelmiyordu ama ne dediği anlaşılıyordu. Dışarıdakiler bu telaşlı ve heyecanlı sese döndüler. Mustafa Kemal! Mustafa Kemal Paşa! Burada! Geliyor! Terastakiler hep birden ayağa kalktılar. İçeri salona doğru koşuştular. Kapılar açıldı, alkışlar, el öpmeye koşanlar, koluna girmeye çalışanlar ve bu hengamede garsonun şaşkınlığı ve korkusu. Mustafa Kemal'in bu şamatadan nasıl sıkıntı duyacağını iyi bildiği için salona doğru koşmaya başlayan Salih, ardından Ruşen Eşref ve Muzaffer. Ona ucu ucuna yetiştiler. Terasta müşterilerin gösterdiği yere önce Mustafa Kemal'i oturtur, sonra da koruyucu gibi çevresini sararlar. Ruşen Eşref heyecanla sorar. Yoksa yalnız mı geldiniz paşam? Gereğinden fazla sıkılmış olan başkumandan paşa aksi aksi sorar. Nasıl gelmeliydim? İstediğim herhangi bir şeyi yapamayacak mıyım ben? Salih bozok uzatma gibilerinden Ruşen Eşref'e bakmaktadır. Ne emredersiniz efendim? Mustafa Kemal onu taklit ederek soruyu yineler. Ne emredersiniz efendim? Bu taklit gülüşmelere vesile olur ve hava yumuşar, gerilim azalır. Az önceki şef garson hemen masayı düzeltmeye gelir. Salih Bozok usulca gerekli talimatı vermektedir. Çok az bir zaman içinde masa donanmıştır. Buz, su, içki sürahisi, leblebi çanağı. Her şey tamamdır. Şef garson Mustafa Kemal'in kadehine içkisini koyarken paşa ona az önce aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi sorar. Bana bak ahbap, senin Kral Konstantin bir gün bu terasa gelip bir kadeh rakı içti mi? Hayır paşam. Ya, demek bu terastan bir tek gün olsun şu güzelim dünyayı seyretmedi öyle mi? Hayır efendim. Peki ama öyleyse ne demeye zahmet edip de buralara kadar geldi? Beyler, siz söyler misiniz? Mustafa Kemal böyle diyerek kadehini kaldırdı ve İzmir'e içelim, keyfimize bakalım beyler, dedi. Mustafa Kemal'in bu önerisine onunkinden başka 3 kadeh daha kalkmıştı. Sonra terastaki ve salondaki bütün kadehler, bir anda havaya kalkmış birçok kadeh ve birçok el göründü. Bando dışarıda İzmir Marşı'nı çalmaktaydı. Neşeli, umutlu, güçlü bir tempoyla. Ama bu kısıtlı keyif ne yazık ki çok uzun sürmeyecekti. İzmir yanıyor. İzmir o akşam tuhaf bir gece yaşıyordu. Uzaktan uzağa ulaşan şarkılar. Bazen bir evin pencerelerinden dökülen hüzünlü bir piyano sesi. Birkaç sokak köpeği. Birkaç sokak kedisi. Ve karanlığın içinde sopasını yere vura vura yürüyen bir bekçi süliyeti. Bekçinin yorgun ayaklarının kaldırımlarda bıraktığı kabara tıkırtısı. Hızla geçen bir askeri araç. Bütün bu sesler nedense tuhaf bir sessizliği, bir yalnızlığı ve sanki ağır ağır yaklaşan bir felaketi anımsatıyordu insana. Sonra bu sessizliğin içinde nereden geldiği bilinmeyen bir patlama oldu. Uzaktan kabarıveren bir alev dağı, kara ve yoğun bir duman. Sonra sesler, çığlıklar, korkular, canhıraş bir şekilde ortalığa yayılan feryatlar.
Yangın var! Yetişin! İzmir yanıyor!
Bir anda pencereler açılmaya, meraklı başlar dehşet içinde dışarı uzanmaya, bazı evlerde de açık pencereler aceleyle kapatılmaya başlamıştı. Ve "Yanıyoruz! Gördünüz mü bu başımıza geleni?" diye haykıran telaşlı kadın çığlıkları. Bir yaşlı adam açık pencerelere sesleniyordu.
"İzmir'i yakmadan gitmiyor hainler! Hainler Allah'tan korkmazlar!"
Bir başka kadın feryat ediyor.
"Mustafa Kemal Paşa! Neredesin? Kurtar bizi!"
Ve kocası uyarıyor kadını. "Hanım sus! Deli misin? Sus! Yoksa pencereyi kapatırım!" Alevler gittikçe yayılıyor, büyüyor. Evlerden fırlamış insanlar kordon boyunu dolduruyor. Tam bir panik havası. Yaklaşık 3 kilometre boyunda bir şerit yanıyor İzmir'de. Birçok insan koşa koşa kıyıdaki sandallara atlıyor, çocuklarını kucaklıyor. Demir atmış İngiliz sancak gemisindeki askeri deniz bandosu güvertede inanılmaz bir serinkanlılıkla neşeli parçalar çalmaya çalışıyor. Rıhtımda onlara yumruk sıkan, umutsuz, korku dolu insanlar var. Ne yapacağını bilemeyen. Mustafa Kemal karargahta pencere önünde. Elinde her zaman olduğu gibi sigarası. Dışarıyı acıyla, hüzünle, çaresizlikle seyrediyor. Son derece öfkeli. Dişlerini sıkmış, yalnız Yaver Salih odasının kapısını usulca açarak elinde küçük bir tepsi, üstünde bir fincan ve dolu bir cezveyle paşanın yanına girdi. "Kahve getirdim efendim." Mustafa Kemal hep dışarı bakarak cevaplıyor onu. "Teşekkür ederim. Muammer Bey'in kızı telefon etti paşam az önce." "Yangın karargaha doğru geliyor diye çok telaşta." Mustafa Kemal'de ses yok. "Yeni bir yer bulsak diyorum paşam. Kordonda kalacak yer bulamayız artık." Durdu, yanıt bekliyordu. "Evrakı toplasınlar dedim. Buradan gitmeliyiz paşam." diye sözü sürdürdü. "Yangın nereleri sarmış çocuk? Çalgıcıbaşı, Aya Dimitri, Kurtkaya, Hacı Franco. Hepsi yanıyor. Birinci kordonun Ayayukla semti yeni tutuşmuş. 25 bin kadar evin yandığını tahmin ediyor itfaiye müdürü. Can kaybı? Allah'a şükür hiç ölüm yok. Şimdilik. Şükür Allah'a. Bu çok önemli. Salih biliyor musun? Ben bunu bekliyordum. Hatırlıyor musun? Sakarya'da rezil olan General Populos, İzmir'de Aya Fatin Kilisesi'ndeki toplantıda ne demişti? Ne demişti paşam?" Mustafa Kemal yorgun ve adeta bitkin bir tavırla içini çekti. "Anadolu'yu terk etmek zorunda kalırsak her tarafı yakıp yıkıp geride enkaz ve kül yığını bırakacağız" demişti. Hatırladın mı? "Allah bildiği gibi yapsın. Ama paşam, size mutlu haberlerim de var." "Nedir?" "Kınık, Karacabey, Soma kurtuldu paşam. Telgrafları az önce geldi." Mustafa Kemal hızla döndü, hızla yürüdü, Salih'in cebinden çıkardığı telgraflara uzandı. "Ver onları bana. Ne söylemiyorsun abi çocuk?" O anda kaşlarının çatılması çözülmüş, yüzü gülüyordu. "Paşam, bir haberim daha var. İzmir Belediye Meclisi zatı devletinize İzmir hemşehrilik ünvanını vermiş." "Öyle mi? Tuhaf. Bak Beri Salih, milli mücadelenin başında beni Erzurum'un hemşehrisi ilan etmişlerdi. Hatırla. Şimdi sonunda da İzmir hemşehrisi. Böylece Anadolu bir baştan öbür başa Mustafa Kemal'in bağrına basmış oluyor. Öyle mi? Hemşehrilerimin her birine selam ve sevgilerimi bildir. İşte ben buna mükafat derim. Baş Yaver Salih, Yaver Muzaffer, Yaver Resuhi, inzibat subayları, odaya kağıt, not, kahve ve bunun gibi şeyler getiren erler, çavuşlar. Herkes yorgun, uykusuz, üzgün. Muzaffer arkadaşı Salih'e soruyor. İsmet Paşa'ya mı söylesek, ne yapsak? Benim cesaretim kalmadı, bir daha tekrarlayamam. Nasıl söylemiştin sen? Muammer Bey'in evi dedim. Hazırmış dedim. Herkes en uygun, en emin yer olarak orayı görüyor dedim. Ne dedi peki? Tek bir kelime. Ama ateş gibi, bıçak gibi. Muzaffer ne dedi der gibi Salih Bey'e bakıyordu. Salih, Mustafa Kemal'in yanıtını yineledi. Hayır, hepsi bu. Söyleyelim İsmet Paşa'ya öyleyse. Başka çaremiz yok. Paşa neden böyle tersleniyor anlamıyorum ki. Yangın karargaha doğru adım adım yürüyor. Yaver Muzaffer telefona doğru geldi, alıcıyı kaldırdı, İsmet Paşa'nın numarasını çevirdi. O sırada hala karargâhta olan Mustafa Kemal, okumakta olduğu yazıdan gözlerini kaldırmış, başını koltuğun arkalığına dayamıştı. Masasının önünde boş 3 kahve fincanı ve izmarit dolu bir kül tablası. Kapı vuruldu, Mustafa Kemal doğruldu.
"Girin."
Açılan kapıdan önce Fevzi, ardından İsmet Paşa girdiler. Mustafa Kemal, bu hiç beklemediği ziyaretçileri görünce hemen ayağa kalkarak onları karşılarken konuştu.
"İşte bu en çok korktuğum şeydi. Sonunda oluyor. İzmir'e bir şey olmasın diye çok dua ettim ama..."
Fevzi Paşa heyecanla Mustafa Kemal'in sözünü kesti. "Yeni yangınlar çıkıyor. Yağma genişliyor. Oraya buraya dinamitler yerleştirmişler.
Nedir bu hal bilmem ki."
"Evet, yangın tulumbalarını bozmuşlar. Hortumları kesiyorlarmış." İsmet Paşa söze katıldı. "Asker yağmayı durdurmaya çalışıyor ama..."
"Ama benim askerim yorgun, çok yorgun."
İsmet Paşa yine araya girerek kesin bir ifadeyle konuştu bu kez.
"Siz de, hatta biz de, hem yorgunuz hem çaresiz. Bununla birlikte karargahınızın hala kordon boyunda kalması da çok tehlikeli."
Mustafa Kemal şimdi İsmet Paşa'nın gözlerinin içine bakıyordu. İçinden "ben de böyle düşünüyorum ama" diye geçirdi. Susuyordu. İsmet Paşa aynı ciddiyetle üsteledi.
"Biz sanırım Bornova'ya geçeceğiz paşam. Sizin de bir an önce Göztepe'ye geçmenizde sayısız faydalar var. Muammer Bey'in evi hazır diyorlar."
Mustafa Kemal hiç açmak istemediği bu konudan artık kaçamazdı. Tuhaf olacaktı bu.
"Dün akşam karargah değiştirme konusunu Muzaffer'le konuşmuştum. Ne yaptılar bilmiyorum. Bir soralım mı?" dedi.
Bir yandan da karşısındakilere içten içe öfkeleniyordu.
Neden anlamıyorlar diye soruyordu kendini.
O kız cesur, çok cüretli, gözünü budaktan sakınmıyor. Onun evine gidersem arkası nasıl gelir bilemiyorum. Değişik bir yapı. Doğrusu hoşuma da gitti bu yapı. Ama böyle şeylerle uğraşacak vaktim yok benim. O kızın kara gözleri korkutuyor beni. Başına iş açma Kemal."
İsmet ve Fevzi Paşalar da bu sırada birbirlerine bakarak neden sustu acaba gibilerinden gözleriyle konuşuyorlardı.
Sonunda Fevzi Paşa, "Daldınız Paşa Hazretleri" diye uyardı onu. İsmet Paşa ise, "Yaverlere emir verirseniz onlar her şeyi hazırlar" dedi. Sonra da saatine bakarak, "Saat 11 diye devam etti. "Gece hiç uyumamışsınız öyle" dediler. "Şimdi biraz istirahat edin. Uygunsa saat 4'te gelip sizi alalım ve Göztepe'ye götürelim."
Mustafa Kemal çok düşünceli, çaresiz, sıkıntılı sordu.
"Demek öyle."
İçinden bir ses onu sıkıştırıyordu açık açık. "Korkuyorsun. Yunan'dan bile korkmamıştın. Bir yandan da hoşuna gidiyor ama. O madalyonlu kız. Yalan mı?"
Mustafa Kemal iç telefonun düğmesine bastı, bekledi. Telefon açılınca bezgin ve yorgun bir sesle konuştu.
"Salih, İsmet ve Fevzi Paşalar burada.
Evet,
Ruşen'in odasından girdiler herhalde, onun için görmediniz. Bize 3 kahve gönder. İsmet Paşa'nınki sade olsun."
Durdu, yutkundu, sonra
"gereken hazırlıkları yapın. Göztepe'ye geçiyoruz."
"Evet, saat 4'te. Paşalar gelip beni alacaklar. Ona göre hazır olun."
"Teşekkür ederim.
Beyaz ev."
Mustafa Kemal İzmirliler tarafından armağan edilen ve şimdi çiçeklerle donatılmış yeni otomobiliyle yola çıktı. Başkumandan için ayrı bir heyecan ve de özel bir korku taşıyan bu yolculuğu Ruşen Eşref Ünaydın daha sonraları şöyle anlatacaktı. Bitmez tükenmez bir mahşer haykırmasıyla uğuldayan o cehennem gecesinde sulara vuran dil dil alevler sonsuz bir kuduruşla yakıp kavururken insanlar kendilerini ölümün önünden alıp kapkaranlık denizin tuzlu kuyularına atabilirlerse kurtulacaklarını umuyor ve bu yüzden çılgın yığınlar halinde sokakları tıklım tıklım dolduruyor, böylece de hareket edemez hale gelerek kapalı köşe başlarında sıkışıp kalıyorlar.